Ayrım 4, Halkla İlişkiler ve İletişim, sayfa 32. Ünite 4, İletişim Sürecinde Anlaşım ve Uzlaşma. Toplumsal duyarlılık kavramı, toplumsal duyarlılığın kazanılması, toplumsal duyarlılığın kaynağı konusundaki düşünceler, tutumlar, tutumları oluşturan faktörler, tutumların işlevleri, tutumlar ve davranışlar ilişkisi, tutumlar ve kişilik ilişkisi, kişilik özellikleri, sosyal etki, sosyal etkinin ortamları, sosyal etki çeşitleri, uyma, uyma davranışlarının ortaya çıkış biçimleri, uyma davranışlarını etkileyen faktörler, sosyal etki ve uyma davranışlarının nedenleri, farklı yaşam alanlarında anlaşım ve uzlaşımın işleyişi konuyla ilgili önemli başlıklardır. Toplumsal duyarlılık. 1. İletişim sürecinde anlaşım ve uzlaşımın önemi toplumsal ve bireysel düzeyde yaşanan duyarlılıkla olasıdır. Duyarlılığın bittiği yerde ne anlaşım ne de uzlaşım söz konusu olabilir. 2. Toplumsal duyarlılık, sosyal sorumlulukla ilgili bir unsurdur. 3. Pozitif sosyal davranışlar, başkasının ya da başkalarının gereksinimlerine yönelik olan davranışlardır. Bir kişinin sosyal sorumluluk içeren davranışlarda bulunması için, başkalarının gereksinimlerini, hedeflerini anlaması ve de buna uygun davranışlar üretmesi gerekmektedir. Kişisel ilişkileri düzenleyen ve onları belli bir seviyeye getiren kavram duyarlılık bilincidir. Halkla ilişkiler sürecinde toplumsal duyarlılık neden gereklidir? 1. En küçük sosyal birimden en büyük kurumsal birime kadar etkileşimin sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi için hem bireylerin hem kurumların toplumsal durumlara ve sorunlara karşı duyarlı olmaları gerekmektedir. 2. Erich Fromm'un belirttiği gibi sanayi toplumundaki insan yalnız kalmakta, bu yalnızlıktan kurtulmak için çevresindeki toplumsal unsurlara dahil olmaya çalışmaktadır. Bu da hem kişisel hem kurumsal boyutta toplumsal duyarlılıkla mümkün olmaktadır. 3. Hem bedensel hem de ruhsal bakımdan sağlıklı bir insan ancak sağlıklı toplumsal ilişkiler ağı içinde yetiştirilebilmektedir. Bu ilişkilerin içinde olabilmek ve yeni nesilleri bu ilişkilerin içinde yetiştirebilmek, toplumsal duyarlılığı merkezi olan bir bakış açısıyla mümkün olabilmektedir. Toplumsal duyarlılığın kazanılması. Toplumsal duyarlılığın kazanılması süreci, bir duyarlılığın kaynağıyla ilgili bir durumdur. Toplumsal duyarlılığın kaynağıyla ilgili görüşler aşağıda şematize edilmiştir. Toplumsal duyarlılığın kaynağı konusundaki düşünceler: genetiktir, öğrenilmiştir, gelişimin bir evresi değildir, içgüdüseldir. Toplumsal duyarlılıkla gerçekleştirilen bir davranış, pozitif sorumlu davranış olarak da adlandırılmaktadır. Bu nedenle üst kısımdaki şemada belirtilen 4 kaynak aynı zamanda pozitif sorumlu davranışın kaynağıdır. Ailesinin ekonomik durumu kötü olan bir öğrencinin okul masraflarının Mehmet Bey tarafından karşılanması pozitif sorumlu bir davranışa örnektir. Tutumlar. 1. Tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki, ön eğilimdir. 2. Tutum, bireylerin belirli objelere karşı geçirdiği deneyimler sonucu düzenli bir tavır alışları, davranış biçimleridir. 3. Tutum, en geniş anlamda bir bireyin belli bir objeye ya da bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluşu durumuyla ya da belirli bir biçimdeki vaziyet alışıdır. Örnek, bir sanatçıyı beğenmeme, A lokantasının yemeklerini beğenmeme. tutumu oluşturan faktörler. Tutumu oluşturan üç temel faktör bulunmaktadır. Bunlar 1. Kişisel boyut, 2. Duygusal boyut, 3. Davranışsal boyut. Kişisel boyut. Bir nesne hakkında sahip olan fikirleri, inançları içermektedir. Kişi yaşama sürecinde bazı bilgi ve deneyimler elde etmektedir. Bu bilgi ve deneyimleri kendi bilişsel yapısı doğrultusunda sentezler ve bir inanç sistemi oluşturur. Bu sistem kişinin kendine özgüdür. Örnek, bir amir çalışanların gündüz mesaisindeki işlerini fazla mesai ücreti almak için yavaşlatmalarını gözlemlemiştir. Bu nedenle fazla mesai kavramına karşı olumlu bir tutum içinde değildir. Duygusal boyut. Bir nesne ya da bir kimseye karşı sahip olunan duyguları içermektedir. Tutuma konu olan kişi ya da nesne, hoşa gidebilir ya da gitmeyebilir, sevilir ya da sevilmez. Örnek, Cüneyt Arkın'ı seven biri onun filmlerini izler, onunla ilgili gelişmeleri takip eder. Davranışsal boyut. Kişinin bir kişi ya da nesneye karşı davranışlarının niteliğini içermektedir. Bu olumlu ya da olumsuz olabilir. Örnek, hoşlandığı bir hocanın dersini seçen bir öğrencinin ertesi yıl aynı hocanın dersini seçmesidir. Tutumların işlevleri. 1. Anlama ve bilgi işlevi. 2. Gereksinimlerin karşılanması işlevi. 3. Benliği koruma işlevi. 4. İçsel değerlerin ifade edilme işlevi. Anlama ve bilgi işlevi. 1. Tutumlar, bireylerin dünyayı çevrelerini anlamalarına, etraflarında olanları anlamlandırmalarına yarar. 2. Olayların değerlendirilmesinde ve açıklanmasında tutarlılık ve netlik getirir. 3. Bireylerin dikkat edecekleri ve algılayacakları noktalar, tutumlar tarafından etkilenir. 4. Grupların veya bireylerin davranışları ya da konumları sahip olunan tutumlara göre açıklanmaktadır. Gereksinimlerin karşılanması işlevi. 1. Tutumların çoğu yapılan veya yapılmayan şeylerin ödüllenmesi ya da cezalandırılması sonucunda oluşmaktadır. 2. Ödüle yönelmemizi ve cezadan kaçmamızı sağlayan unsurlardır. 3. Tutumlar bireylerin siyasi, sosyal, ekonomik amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Benliği koruma işlevi. 1. Tutumlar bireylerin kendilerine güvenmelerine ve yaşamın iniş ve çıkışlarına karşı kendilerini korumalarına hizmet etmektedir. 2. Farklı düzeylerde de olsa benlik savunma mekanizmaları aracılığıyla korunmaktadır. 3. Bireyler bir kişi ya da grupla ilgili olumsuz tutumlarının nedeni olarak bu kişi ya da grupların hatalı davranışlarını göstermektedir. İçsel değerlerin ifade edilme işlevi. 1. Tutumlar bireylerin içsel değer ve inançlarını ifade etmelerine yaramaktadır. 2. Bireyler tutumlarını ortaya koyduklarında kendi kişilik ve kimliklerini ortaya koymuş olmaktadırlar. 3. Tutumlar bu işlevleriyle insanların çevrelerine ne olduklarını ifade etmelerini sağlar. Tutumlar ve davranış ilişkisi. 1. Kişinin belli bir insana, gruba, nesneye, olaya yönelik olumlu ya da olumsuz düşünmesine veya tepkide bulunmasını tutum-davranış ilişkisi olarak yorumlayabiliriz. 2. Tutum-davranış ilişkisinin kendilerine ait özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle tutum ve davranış ilişkisini yükselten iki unsurdan söz edilebilir. A. Tutumun kuvvetlilik derecesi. B. Tutumun erişilebilirliği. Tutum-davranış ilişkisini yükselten unsurlar. 1. Tutumun kuvvetlilik derecesi. 2. Tutumun erişilebilirliği. Tutumun kuvvetlilik derecesi. Bireyin ya da grubun tutuma ne derece bağlı olduğudur. Kuvvetli tutumlar, bilgiyi işleme, kolaylıkla karar verme, tercih etme süreçlerini etkilemektedir. Tutumun erişilebilirliği, tutumun ne kadar kolay hatırlanıp bilinç düzeyine getirilmesiyle ilgilidir. Erişilebilirliği yüksek olan tutumlar önemlidir. Tutumlar ve kişilik ilişkisi. 1. Tutumlar kişiliği oluşturan öğeler arasında önemli bir yere sahiptir. 2. Kişilik özelliklerinin kendi içinde karmaşık bir bütünlüğü söz konusudur. 3. Kişilik özellikleri tutumların oluşmasında ya da tercih edilmesinde belirleyici bir unsurdur. 4. Kişilik özellikleri temelde ikiye ayrılmaktadır. A. Yüzeysel özellikler, B. Temel özellikler. Kişilik özellikleri. Yüzeysel özellikler. 1. Davranışlarla ifade edilebilen açık özelliklerdir. 2. Temel özelliklerin zemininde oluşturulmaktadır. Temel özellikler 1. Gizli ve bilişsel özelliklerdir. 2. Yüzeysel özelliklerin oluşumuna yol açarlar. 3. Faktör analizi yöntemiyle ortaya çıkarılır. Faktör analizi. Davranışın altında yatan birçok değişkenin ilişkilendirilme teknikleriyle çözümlenmesini içermektedir. Buna göre bireyin özgeçmişine ilişkin psikolojik ve sosyoekonomik değişkenlik ile tutum, karar, görüş ve düşüncelerine ait güncel değişkenlikleri belirleyen anketlerden elde edilen veriler istatistiksel olarak çözümlenir. Böylece tek tek bireylerin ya da grupların davranışını belirleyen temel tutumlar tespit edilir. Zorunlu tutum değişikliği. 1. Bireylerin kendi dışındaki etkenler nedeniyle tutumlarını değiştirmek zorunda kalmalarıdır. 2. Tutum değişikliğine neden olan faktörler iki biçimde karşımıza çıkmaktadır. Zorunlu tutum değişikliği tipleri. Yasa veya koşulları değiştirme. Tehdit veya baskı. Yasa veya koşulları değiştirme, bireylerden kendi tutumlarına tamamen zıt bir insan tipini onaylamaları istenmektedir. Örnek, kapalı yerlerde sigara içme yasağı. Tehdit veya baskı, tehdit ve baskı unsurlarını kullanarak bireylerden davranışlarını değiştirmelerini talep edilmektedir. Örnek, bir gencin tehdit yoluyla nişanlısından ayrılmaya zorlanması. Sosyal etki. 1. Birey ya da bireylerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak diğer kişi ya da kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemi olarak tanımlanmıştır. 2. Bir insanın başka bir insanın davranışlarını değiştirmesi etkileme yöntemiyle gerçekleşmektedir. 3. Sosyal psikologlar sosyal etkileşim sırasında etkilemeye uğraşan kişiyi sosyal etki kaynağı olarak adlandırırlarken, düşünce, duygu ve hareketleri değiştirmek istenen kişiyi sosyal etki hedefi olarak adlandırmaktadırlar. Sosyal etki kaynağı, sosyal etki hedefi. 4. Sosyal etki, sosyal etki hedefi üzerinde oluşmaktadır. 5. Sosyal etki kaynağı ve hedefi tek bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilmektedir. 6. Bir sosyal etki kaynağı birden fazla sosyal etki hedefini etkilemeye çalışabilir. 7. Bir sosyal etki kaynağı bir veya daha fazla grubu etkilemeye çalışabilir. Sosyal etki ortamları. Kişiler arası iletişimin olduğu ortamdaki sosyal etki. Birey, grup iletişiminin olduğu ortamlardaki sosyal etki, basın, yayın aracılığıyla oluşan sosyal etki, kişiler arası iletişimin olduğu ortamlardaki sosyal etki. 1. Bazı araştırmacılar tarafından yüz yüze iletişim ya da birebir iletişim olarak adlandırılmaktadır. 2. Birebir iletişim sosyal etki ortamının en bireysel olanıdır. 3. Bir veya birkaç sosyal etki kaynağıyla bir veya birkaç sosyal etki hedefinin iletişimini içermektedir. Örnek, bireyin kendi arkadaşının alkol içmesi konusundaki tavrını değiştirmesi. Birey, grup iletişiminin olduğu ortamlardaki sosyal etki. 1. Bir kişi, karşısındaki grubun kendisiyle hemfikir olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Örnek, başbakanın halka hitap etmesi. 2. Bu ortam kişisel değildir çünkü birebir ilişki yoktur. Basın yayın aracılığıyla oluşan sosyal etki. Televizyon, radyo, internet gibi basın yayın araçları insanların düşüncelerinin, tutumlarının değiştirilmesinde etkili olmaktadır. Bu durum en çok siyasi alanda kendini göstermektedir. Sosyal etki çeşitleri. İki çeşit sosyal etki bulunmaktadır. 1. Sosyal kurallara bağlı sosyal etki. 2. Bilgiye dayalı sosyal etki. Sosyal kurallara bağlı sosyal etki. Bu tür etki insanın gruptan veya diğer insanlardan ödül almak veya cezadan kaçınmak için uyum sağlaması ve emirlere boyun eğmesi durumunda oluşmaktadır. Bilgiye dayalı sosyal etki. Bu tür etki, bireylerin doğru ve tam bilgi elde etmek için diğer bir kişiye veya gruba uymasıyla gerçekleşmektedir. Sosyal psikologlara göre kimse her durum için nasıl davranılmasıyla ilgili doğru bilgiye sahip değildir. Uyma davranışları. Bir kişinin davranış ve inançlarını açık bir istek olmadan diğer kişilere göre değiştirmesidir. Örnek, Ali Bey 3 arkadaşıyla birlikte sinemaya gitmektedir. Ali Bey komedi filmi izlemek istemektedir. Oysa 3 arkadaşı korku filmi izlemek istediklerini söylemektedir. Ali Bey bu durumu kabul ederek korku filmini izlemeye razı olmuştur. Bu durum uyma davranışına örnektir. Uyma davranışı gerçek bir tutum değişimine neden olabileceği gibi birey grubun düşüncelerini benimsemiş gibi görünebilir. Uyma davranışının ortaya çıkış biçimleri. 1. Benimseme. 2. Benimsemiş görünme. Benimseme. 1. Karşımızdaki kişinin ya da grubun düşünce ve tutumlarının doğruluğu gerçekten kabul edilmiştir. 2. Burada bir konuyla ilgili düşünce ve tutum değişikliği söz konusudur. Benimsemiş görünme. 1. Karşımızdaki kişinin ya da grubun düşünce ve tutumlarının doğruluğu gerçekten kabul edilmemiştir. Söz konusu düşünce ve tutumlar kabul edilmiş gibi görünmektedir. 2. Burada bir konuyla ilgili düşünce ve tutum değişikliği söz konusu değildir. Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya karşıt uyma denilmektedir. Uyma davranışını etkileyen faktörler. Bireysel özellikler. 1. Bireyin bağımsız kişilik özelliğine sahip olması uyma konusunda bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek, bu kişilik özelliğine sahip Ayşe Hanım'ın istediği gruba kabul ettirmeye çalışması. 2. Bireyin bağımlı kişilik özelliğine sahip olması uyma konusunda bir kolaylık unsuru olarak karşımıza çıkmasıdır. Örnek, bu kişilik özelliğine sahip Kübra Hanım'ın grubun isteğini kolayca kabul etmesi. Grubun özellikleri. 1. Birey, üyeler arasında söz birliğinin olduğu gruplarda daha çabuk uyma davranışını göstermektedir. 2. Grubun üye sayısının fazla olması, grubun birey üzerindeki etkisini arttırmaktadır. Bu durumda bireyin gruba uyma davranışını gösterme olasılığı daha yüksek olmaktadır. Ortamın özellikleri. 1. Ortamdaki belirsizlik, bireyin gruba uyma olasılığını artırmaktadır. Örnek, yönetsel boşluğun olduğu ortamlarda çalışanlar, kendilerine yakın hissettikleri gruba uyarlar. 2. Grupla yüz yüze olma, bireyin gruba uyma olasılığını artırmaktadır. Sosyal etki ve uyma davranışının nedenleri. 1. Uyma davranışının temelinde grubun birey üzerindeki etkisi yatmaktadır. 2. Grubun birey üzerindeki etkisi iki biçimde karşımıza çıkmaktadır. 1. Bilgi sağlayıcı etki. 2. Normatif etki. Bilgi sağlayıcı etki, grup olup bitenler ve yaşanacak süreçlerle ilgili bireye bilgi sağlamaktadır. Normatif etki, grup birey üzerinde olması ve yapılması gerekenler ile ilgili baskı kurmaktadır. 3. Sosyal etki ve uyma davranışının 3 nedeni bulunmaktadır. Kendimizi sevdirmek. İnsanın en önemli sosyal ihtiyaçlarından biri sevilme ihtiyacıdır. Bu ihtiyacın karşılanması için birey, sosyal etkilere olumlu yanıt vermekte veya gruba uyma davranışını gerçekleştirmektedir. Çoklu istek taktikleri. Bireyin taktiksel bir sırayla isteklerini adım adım dile getirmesidir. Önce bir istek dile getirilir, bu kabul ya da reddedilir. Sonra asıl istek dile getirilir, amaç asıl isteği dile getirmek için uygun zemin hazırlamaktır. Karşılıklılık normu. Yapılan iyiliklerin karşılığının verilmesi gerekir, ilkesinden hareketle gerçekleştirilir. Hatta bazen bireyler grup içinde karşılarındaki onlardan bir şey istemeden iyilik yaparak onlara normal zamanlarda kabul ettiremeyecekleri taleplerini kabul ettirebilirler. Farklı yaşam alanlarında anlaşım ve uzlaşının işleyişi. Aile içi yaşam biçiminde anlaşım ve uzlaşı. 1. Aile içi anlaşım ve uzlaşı konusunda ailenin türü önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 2. Geleneksel ailede aile kalabalık ve demokratik olmadığı için ailenin en büyük erkeği karar merciidir. Bu nedenle sosyal etki düzeyi yüksektir. 3. Çekirdek ailede ise aile, anne, baba ve çocuklardan oluştuğu için ailede daha demokratik bir yapı vardır. Bireylere söz hakkı verildiği için bireyler uyma davranışı göstermek durumunda değildirler. Okul ortamında anlaşım ve uzlaşı. 1. Toplumsallaşmanın en önemli araçlarından biri de okuldur. Birey, okul öncesi eğitimden üniversite bitinceye kadar okul dediğimiz ortamda bulunmaktadır. 2. Okul ortamında siyasal, sosyal, ekonomik boyutta sunulan kültürel değerler çerçevesinde planlı ve bilinçli bir eğitim verilmektedir. 3. Bu eğitimin temel bileşenleri şunlardır. A. Yönetici, B. Öğretmen, C. Öğrenci. Yönetici ile iletişim. 1. Yöneticilik temsil mesleğidir. 2. Yönetici çalışanları yönetimine katmalıdır. Öğrenci-öğretmen iletişimi. 1. İlişki disipline dayanmalıdır. Yani ne zaman ne yapılacağı belli olmalıdır. 2. Öğretmen öğrencide saygı uyandırmalı, arada bir mesafe olmalıdır. Arkadaşlık iletişimi. 1. Arkadaşlık kendinde bir değer olarak görülmeli, araçsallaştırmamalıdır. Arkadaşlık iletişimi. 1. Arkadaşlık kendinde bir değer olarak görülmeli, araçsallaştırılmamalıdır. 2. Sevgi ve saygı temelli bir ilişki olmalıdır. İş yaşamında anlaşım ve uzlaşı. 1. İnsanlar biyolojik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıp para kazanırlar. Bu süreç iş olarak adlandırılmaktadır. 2. Yönetici, çalışan ilişkileri iş yaşamında anlaşım ve uzlaşı konusunda belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 3. İş ilişkisi arkadaşlık ilişkisi değildir. Bu nedenle çalışma sürecinde işveren de, çalışan da çıkarlarını gözetmek durumundadır. 4. Çalışma süreci içinde yöneticiler bazı konularla ilgili olarak çalışanların da fikirlerini sormalıdır. Bu durum, katılımcı yönetim anlayışının gereği olarak ortaya çıkmaktadır. katılımcı yönetim, çalışanda aidiyet duygusu oluşturarak birimin yükselmesine neden olmaktadır. Sorular. 1. Kişisel ilişkileri düzenleyen ve onlara seviye getiren kavrama ne ad verilir? A. Tutumlar. B. Duyarlılık bilinci. C. Motivasyon. D. Güdüleme. E. Anlaşım. Doğru cevap B. Duyarlılık bilinci. 2. Bireyin ya da bireylerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak diğer kişi ya da kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir? A. Etkileşim. B. İletişim. C. Sosyal etki. D. Sosyalleşme. E. Eğitim. Doğru cevap C. Sosyal etki. 3. Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya ne ad verilir? A. Bastırma. B. Karşı uyma. C. Çözülme. D. Karşı çıkma. E. Yargılama. Doğru cevap B. Karşı uyma. 4. Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir? A. Anlama ve bilgi işlevi. B. Gereksinmelerin karşılanması işlevi. C. Ön yargıları kaldırma işlevi. D. Benliği koruma işlevi. E. İçsel değerlerin ifade edilmesi işlevi. Doğru cevap C. Ön yargıları kaldırma işlevi. 5. Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal tepki ve eğilimlere ne ad verilir? A. Güdüleme. B. Motivasyon. C. Anlaşım. D. Uzlaşım. E. Tutum. Doğru cevap E. Tutum. 6. Bir kişinin davranış veya inançlarını açık bir istek olmadan diğer kişilere göre değiştirmesine ne ad verilir? A. Etki. B. Kültürlenme. C. Uyma. D. İletişim. E. Sosyalleşme. Doğru cevap C. Uyma. 7. Görev aldığı kurumu kabul edilmiş ilkeler ve amaçlar doğrultusunda temsil eden kişiye ne denir? A. Yönetici. B. Kurucu. C. Müdür. D. Çalışan. E. Memur. Doğru cevap A. Yönetici. 8. İnsanların birbirlerinin tutum ve duygularını etkileme çabası aşağıdakilerden hangisidir? A. Toplumsal duyarlılık. B. Sosyal etki. C. Tutum. D. Sosyal bilinç. E. Uzlaşım. Doğru cevap B. Sosyal etki. 9. Tutum ve davranış ilişkisinde bir tutuma ne derece bağlı olduğuyla ilgili olan unsur aşağıdakilerden hangisidir? A. Tutumun kuvvetlilik düzeyi. B. Tutumun erişilebilirliği. C. Tutumun kabul edilebilirliği. D. Tutumun sosyalliği. E. Tutumun yönü. Doğru cevap A. Tutumun kuvvetlilik düzeyi. 10. Aşağıdakilerden hangisiyle hataları, yanlışları ve eksiklikleri giderme fırsatı yakalanır? A. Kontrol. B. Düzeltme. C. Yenileme. D. Geri bildirim. E. Sosyal etki. Doğru cevap D. Geri bildirim. 11. Sigmund Freud'a göre açlık, susuzluk, cinsellik gibi doğal ihtiyaçların gidermeye çalışıldığı kişilik öğesi aşağıdakilerden hangisidir? A. İd. B. Ego. C. Süper ego. D. Bilinç. E. Bilinçaltı. Doğru cevap A. İd. 12. Bir şeye inanmak, ondan emir almak ve bunu eyleme dönüştürme süreci aşağıdakilerden hangisidir? A. Güven. B. Cana yakınlık. C. Sevme. D. İnanma. E. Geri bildirim. Doğru cevap 12. A. Güven. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 41.